Ayrım 18. Şairin romanı Murat A. Mungan, sayfa 192. Bağ oyunları. Avni'nin en eski yerleşim bölgelerinden birinde yer alan oyun küresi ortasından kesilip toprağa kapaklanmış bir portakalı andırıyor. Binanın kabuklu yüzeyi bu benzetmeyi büsbütün güçlendiriyor. Bu kabuksu yüzeyin her bir gözeneğinden gökler alemin ışığı içeri sızsın istenmiş. Burayı tanımlarken şiirsel bir anıştırmayla hangi kahin küresinden çıkabilir dışarı demişti Dine. Onun sözünü ettiği görevlilerden biri yüzünü konuk ağırlamaya alışkın ısmarlama bir gülümseme davranışlarını gösterişli bir saygıyla kapıda karşılıyor Jamon'ı. Kentte yeni yapılmış bir binanın geniş kemerli giriş kapısının tek çıkış kapılarının ise onlarca olduğunu duymuşluğu var Jamon'ın. Tek bir ana kapıdan içeri girildikten sonra onlarca kapıyla gösteri salonuna açılan, duvarları sesleri emen, bazaltik taşlar kaplı yüksek tavanla açılan geniş bir galeriye çıkılıyor. Kubbeyi ayakta tutan mağara sarkıtlarını andıran gösteriş sütunlar arasında ilerliyor. Bu sütunlar arasında geçimsiz boşluklar yok. Tam ve keskin bir uyum gözetilmiş. Bütün bunları mimari bir gösterişten öte, oyun sanatlarının ruhuna ilişkin birer simge, değer taşıdığını söylemişti konuşmaları sırasında Dine. Sanatın bütün işaretleri varoluşumuzun bütünlüğünü, evrenle uyumunu hatırlatmak içindi. Topluca izlendiği, hemen herkeste ortak bir etki uyandırdığı halde aynı oyun her kişide farklı değişimlere yol açar, farklı duygular, düşünceler, iç zenginlikleri yaratırdı. Her birimizi diğerinden farklı kılan aynı zamanda algılamalarımızın farklılığıydı. Ona göre binanın mimarisini söylemeye çalıştığı şeylerden biri buydu. Dine'ın sözleriyle karşılaştırır gibi yenilenmiş gözlerle bakıyor şimdi çevresine Jamon. Mimari incelikler Jamon'ı her zaman büyülemişti. Atlı polis olmasaydı eğer mimar olmak isteyeceğini düşündüğü zamanlar olurdu. Oyun öncesinde seyircilerin büyük bir bölümü galeride ayaküstü laflayıp oyalanmayı seçtiği halde o içeri girip kendisine gösterilen önlerde bir yere oturuyor. Bir yükselti üzerindeki oyun alanı perdeyle kapanmamış, yalnızca tepede Arve kentine bir saygı ifadesi olarak perde başı olduğu düşünülmesi istenmiş, etekleri fırfırlı yeşil bir tente sallanıyor açık alanın üstünde, yeşil kutsanıyor. İyi aydınlatılmış gösteri alanının çeşitli yerlerini rastgele serpiştirilmiş gibi duran iki kanatlı paravanlar göz alıyor. Her kanat kendi içinde alt alta sıralanmış 7 dikdörtgen parçaya bölünmüş. Her parçanın üzerine çizilmiş olan resim bir öncekinin devamı, bir sonrakinin öncesi gibi tasarlanmış. En azından görenler üzerinde böyle bir süreklilik izlenimi bırakması amaçlanmış. Her kanadı kendi içinde tek bir resim olarak düşünmek de mümkün. İki kanadın yan yanalığında ortaya çıkan daha büyük bir resmin parçası olarak görmekte. Baktıkça anlamlandırılmayı bekleyen bu paravanların yalnızca dekor parçası değil, aynı zamanda başlı başına birer resim, bir sanat eseri olduğu anlaşılıyor. Oyun alanının perdesiz ve bunca aydınlık oluşunun bir nedeni de seyircilere bu resimleri görme, belleklerini alma ve üzerlerine düşünme, yorumlama fırsatı vermek için yeterli zamanı tanımak olmalı. Az sonra oyunun başlayacağını haber veren tek çalgılı, ağır ezgili bir müzik başladı. Taştan yapılma bu tok sesi müzik aletinin sesini epeydir duymamıştı Jamon. Bunca zaman sonra bu sesi duymak iyi geldi ona. Unuttuklarını hatırlamak insanı gençleştirirdi. Sonra sırayla katılan diğer çalgılarla zenginleşip yükselen tuhaf sezgili bir müzik sinsi örümcekler gibi yayılmaya başladı salona. Nazein denilen eşyaların ruhlarını anlatan resimler belirdi oyun alanı üzerinde seyircilerin arasında. Nesnelerin, eşyaların hatta kavramların ruhları olduğuna inanılırdı Ayo'da. Bu nedenle Nazeinler aynı zamanda yüz kazanmış birer ruh sayılırdı. Hiçbir dilde var olmayan ama var oldukları sayılan harflerle yukarıdan aşağıya kaligrafik bir düzen için çizilen bu resimlerden örneğin biri hırsın, ruhu olduğunu söylerken bir diğeri sandalyenin ruhu olduğunu söyleyebilirdi. İnanışa göre yer kürede her yeni yapılan sandalye kendi varoluşuyla birlikte artık bir ruha sahip olurdu. İnsan elinin bulduğu her şey bir ruh kazanırdı. Unutkanlığın ruhu da olabilirdi bu. Bir masanın ruhu da. Kıskançlığın, hasedin, tamahın ruhları en çabuk çoğalanlardan. İnsandan insana çabuk atım gezip kolay bulaşan, ondan ona dolaşmayı seven ruhlardan sayılır, daha çok koyu ve karanlık çizgilerle ifade edilirlerdi. Nazenlerin işaret ettiği bir gündelik yaşantıda somut ile soyut olanın hızla yer değiştirmesine her şey mümkündü. Oyun alanının üzerindeki paravan resimlerin çift kanatlı olarak tasarlanmaları bile görünen ve görünmeyen alemleri birbirine bağlayan gizli kapıların göz önündeki işaretleriydi. Tasarı ile tesadüf kardeşti. Yaşadıklarımız içinde gizli geçitler vardı. Bunları görebilmek için kendimizde gömülü duran gözleri açabilmemiz yeterdi. Sanat, felsefe, bilgi, ahlak, erdem ve şiir bunun içindi. Bu yaklaşım AÜ'deki gösterilen çoğunun kurucusu ögesiydi, temel felsefesiydi. Hiçbir seyirlik oyun yalnızca bir oyun sayılmaz, yaşamın işleyişini imgeleyen daha büyük bir anlama çalışır. Nazenlerin ardına ortaya çıkan dansçılar gerek oyun alanında gerek seyircilerin arasında oradan oraya yer değiştirerek sözsüz bir ön oyun sergiliyor. Resimlerde çizgili olanların hikayesini yaptıkları dansla bedenlerini aktarıp seyirciye bir de bu yolla göstermiş oluyorlar. Zaman zaman üzerlerinde uçan bu iş için eğitilmiş örümcek kuşlarının ansızın beliren varlıkları ve uçarken kanatlarının çıkardığı tuhaf sesler gösteriye ürperti katıyor. Yelpaze dansına, kılıç dansına doğrudan benzemiyor yaptıkları ama Jamie'nin gördüğü kadarıyla öteden beri güç tasarlayıcısı olarak bilinen kadim danslardan temel izler taşıyor. Gösteri alanındaki her bir figürün kendinden taşıyan enerjisi, insanın gövdesinin sırlarında bitmediğini söylüyor seyredenlere. Bir cisim olarak insan bedeninin görünen katılığıyla görünmeyen akışkanlığı ancak böyle esinle yüklü danslarda ortaya çıkıp bir varlık, bir cisim olarak insan üzerine yeniden düşündürüyor. Oyunun anlatıcısı elinde ceviz ağacından bir asa tutan güzel yüzü, masum görünüşlü küçük bir çocuktu. Ruhu 100 yaşında doğmuş kutlu çocuklar gibi bilgece konuşuyor, olup bitenleri kısa ve özlü sözlerle dillendirip yorumluyordu. Onun kırılgan masumluğu ve sesindeki çocukça hamlıkla sözlerindeki felsefi ağırlığın ürpertici çelişkisinde zaman ve varoluş titreşiyordu adeta. İzlemenin ilkeleri izleyeni de değiştirir diyordu. İzleyen, izlenenin stratejisi ve taktiklerini hesaplamaya çalışırken izlenen de aynı hesapları yapar. Birbirlerini giyinmeye başlarlar. Yazgılarını kestiren matematik hesaplamaların gizli, kişiliklerinde saklıdır aslında. Eski söz ustalarının dediği gibi insanın kaderi karakteridir. Aralarında incecik bir zar vardır yalnızca. Ardından gelen kalın bir örtü yandıran sessizlik, bu sözlerin seyirciler tarafından alımlanıp sindirilmesini beklemek için besbelli. Sesi her ne kadar çocuk sesi olsa da konuşma tonu çok şey görmüş geçirmiş, yılların durulttuğu bilgileri andırıyor. Bu da içeriğinden bağımsız olarak söylediklerine bambaşka ve ürpertici bir ağırlık kazandırıyordu. Kısa bir süreliğine her yer koyu bir karanlığa gömüldükten sonra aynı taş çalgıdan yükselen tek düze müziğin eşliğinde karanlıklardan çıkan iki gölge boşluğu dalgalandırırcasına beliriyor oyunun alanının üzerinde. Onlar varlıkların iç benliklerini görünür hale getirmeyi amaçlayan, gölge danslarını anıştıran bir sahne düzeni içinde tartımlı devinimlerle birbirine doğru ilerlerken yoğunlaşan ışık ve gölge yardımıyla oyun alanı bir hacim ve dolgunluk kazanmaya başlıyor. Üzerlerinde yerlere kadar uzayan dikimi sade, toprak rengi, zamansız giysiler var. Eski yavaş stratejilerindeki ateş ve taş hamlelerini andıran temkinli devinimler ve ayak hareketleriyle yaklaşıyorlar birbirlerine. Zamanın içine sıçrar gibi hem karanlığın hem tarihin içinden geliyor gibiler. Sanki bir şeyler değişecek, sanki bir şeyleri değiştirecekler. Her ikisinde giysilerin saklısında kısa kılıçlar taşıdığı belli. Başlangıçta açıkça söylemeyip yalnızca sezdiren kılıçla kavganın bir satranç oyunu gibi düzenlendiği, akıl oyuna dönüşmüş bir tür sahne gösterilerinin öteden beri severdi Jamie'nin. Bundan sonrasında seyircilerine ilişkin yürüttüğü tahminlerle ümitlenip keyifleniyor. Gelip durdular. İki figürün arkasında boşluğun belirsizliğiyle yüklenmiş alan derinliği, bundan sonra olacakları hazırlıyor sanki. Her biri kendi alanı içinde ama ortak bir eylem çağrıştıran paralel davranışlarda bulunuyor. Bir insan yaşam boyunca en eski anısını arar diye yeniden söze başladı anlatıcı çubuk. O anlatırken kendi alanlarını sınırında zorlayan iki figür seyircilerin göremediği, belki de var olmayan bir labirentin karmaşık yollarında ne olduğunu bilmedikleri bir şeyi arıyor gibiler. Kendilerini birbirlerini tanıyacakmışlarcasına adımlıyorlar aralarındaki yolu. Birbirlerini hem isteyerek hem istemeyerek yaklaşıyorlar. Elinde tuttuğu erik ağacı dalıyla durduğu yerdeki kumlu toprağa amaçsızca bir şeyler çizen anlatıcı çocuğun tartımlı sözleri, eski zamanların 33 heceyle kalıpla yazılan hem çağ şiirlerine benziyor. Kuru, yabanıl, ürpertici. Avcıların dağa giderken yaptıkları büyülerin oluşturduğu sisi andırı buluslu bir tozan ağ beliriyor oyun alanındaki iki figürün üzerinde, sonrasında zaman zaman kaybolup yeniden beliriyor. Bu sis seyredenlerin efsanelerden bildiği gibi tarafsız kötülüğün tarafsız cezalandırıcısıydı. Sis her şeyi yutardı. İnsan bazen kendi yarattığı size kaybolurdu. Sis bütün büyüme hikayelerinde kahramanın karşısına çıkan önemli engellerden, şaşırtmacılardan biriydi ve yaşamda olduğu gibi şimdi oyun alanında sık sık biçim ve hacim değiştirerek oyuncusundan seyircisine herkesi yanıltmayı sürdürüyor. Sis sonrasının tazelenmiş gözleriyle her şey farklı görünürdü insana. Sisin örtücü gerçeği, asıl gerçeği ortaya çıkarmak, onun görünmesini sağlamak için bir ara perdeydi. Şu an sadece sis ve ses var gösteri alanında. Bazen sizi seslendiren, bazen onunla çalışan ses birdenbire susunca sis birdenbire dağılıyor, müzik aniden susuyor. Oyun boyunca geride, yarı gölgede, tek sıra halindeki bellerinde kadar toprağa gömülmüş duran kadınların hiç sözü yok. Dilsiz bir kanyonu andırıyorlar. Kendilerinin tenhasını, varoluşlarının başını bekler gibiler. Uzun gür saçları çözülü ama alınları çatkılı. Birinin dışında hepsinin gözleri bağlı duruyorlar. Kuranın iki ucunu yaralan iki kadın aynı anda el kol hareketleriyle biçimlenen dilsiz alfabesiyle son derece hızlı bir şekilde anlatmaya başlıyor. Kahramanın farklı iki ayrı yaşamdan almış olduğunu anlaşılan olaylar, öyküler sıralıyorlar. Kendi kahramanlarının yaşamadaki dönemeçlerden verdikleri sınavlardan, başlarına gelen önemli olaylardan, karar anlarından, bir yol ağzında yapmak zorunda kaldıkları seçimlerden ve bunların yaşamlarındaki sonuçlarından sözle takip edilemeyecek kadar hızlı hareketlerle söz ediyorlar. Hayata ve kadere yetişmek ister gibi hızlı hareket ediyorlar. Kadınların her biri anlattığı öykünün bir yerine geldiğinde yavaşlayarak sırasını yanındakine devrediyor, diğeri aldığı yerden hızlanarak sürdürüyor. Böylelikle birinden diğerini çoğalıp zenginleşen öykülerle vücut bulan kahramanların yaşamı tek sıra halinde dizilmiş koronun ortasına doğru hız ve yavaşlığın yer değiştiren temposu içinde ilerliyor. Elleri, kolları, parmakları, bütün insanları birer sözcük kesilmiş, dilsizleştirilmiş kadınların. Anlatıcı çocuğun dediğim gibi harf bedendi. Anlatı ilerledikçe olaylarda sözü edilen iki kahramanın bizim oyun alanında gördüğümüz birbirlerine doğru yaklaşmakta olan bu iki figür, anlatılanlarınsa onların yaşam öykülerini parçalar olduğu anlaşılıyor. İki uçtan başlayan öyküleri ortada çarpışıncasına buluşmuş ve anlatma sırası tam ortadaki gözleri bağlı olmayan tek kadına geldiğinde bu kadın seyircisiyle aynı şeyi seyir anını paylaşan bir şimdiki zaman unsuru olarak seçildiği anlaşılmış oluyor. Diğer kadınların tersine saçlarının bağlı oluşu onun kendi zamanıyla bağlanmış olduğunu gösteriyor. İçinde yaşadığı zamanla kıskıvrak bağlanmış. Öte yandan anlattıklarının bizim gördüklerimiz olması gerekirken hiç de öyle olmuyor. O bambaşka bir hikaye anlatarak bizi gördüklerimizden kuşkuyla düşürüyor. Söylediklerinin ne kadar gerçek olduğunu bilmemiz gerekmiyor. Elinde bu kez kiraç ağacından bir ağza tutulan anlatıcı, çocuk oyununun burasında içinde yaşanılan anı kendi zamanının sözcükleriyle nesneleştiren anlatıda gerçeklere haksızlık ediniz çok mümkündür diyerek bu çelişkili duruma açıklık getiriyor. Hem bazı gerçekler tarih boyunca dilsizleştirilmiş kadınların işaretlerinde saklıdır. O sırada siz nereye bakıyordunuz? Bildiklerine doğru ilerledikçe toprak rengi giysilerinin üzerinde gittikçe büyüyen lekeler oluşmuştu figürlerin. Dışa vurulmaya başlayan bir tek sesin kendilerini bir at, bir sebep, bir gerçek olması istemesinin simgesel belirtileriydi bunlar. Giysileri ve arayışları bulanıklaşmıştı. Sanki birçok kimliğin içinden geçmiş de şimdi ilk kimliğine geri dönme arzusu içindeymiş gibiydi. Her ikisinde kendi kas katı kalıpları içinde çırpınıp duran varlıkları. Anlatıcı çocuk olan az sözün yer aldığı bu oyunda eski av ve avcı oyunların ruhunu yansıtan bir şeyler olduğunu düşündü Jamie. Mekanın ve zamanın belirsizleştirildiği, hissedilmiş bir takipte bu figürlerin karşılarına çıkan engeller, gecikmeler, karşılaşıp yeniden kaçmalara ilişkin durumlar, olaylar, insan yaşamın çeşitli evrelerini simgeleştirecek biçimde ortak belleği kışkırtan güçlü imalarla donatılmış, bütün bunları düşündüren anlam katmanlarıyla güçlendirilmişti. Bu hoşuna gitti, o anlamaktan çok hissetmeyi seviyordu. Birdenbire bir sihir gösterisi gibi kaynağı belirsiz bir ışığın aydınlattığı giysilerin altında saklı duran kısa kılıçların çelik parıltısı, kişilerin niyetlerini açığa vurucasına güneş ışığı gibi aydınlatıyor ortalığı. Seyircilerin gözleri kamaşmıştı, sahiplerinin de içini kamaştıran bu kılıçların yoğun varlığından. Her ikisi de hamle zamanını kollayan sinsi ve kurnaz bir ruh haliyle karşı karşıyalar ve şimdi apaçık bakışıyorlar. Söylenenlerden çok söylenmeyen varlığını hissediyor gibi sis hikayelerindeki boşlukları, seyirciler kendi hikayeleri, deneyimleri, çıkarmaları ve hayalleriyle dolduracaklar. Anlatıcı çocuk bu kez kuma değil toprağa çiziyor. Böyle durumlarda her görüntü sonsuz sayıda gücül görüntü barındırır. Gözlerinize değil, anlamlandırdıklarınızla görünürdünüz. Oyunu yapmaya çalıştığı şey de bu olmalıydı. Anlamlandırma ile aydınlanma arasındaki ilişkiye dikkat çekiyordu. Beden harfti. Yıllarca yakın dövüş çalışmış biri olarak Jamin sahnede yapılan ilk hamleyi tanıdı. Kırlangıcın kuyruk hareketinden esinlenen güçlü bir kılıç tekniğiyle dövüşmeyi öteden beri iyi bilirdi. Onlar birbirlerinin çevresinde pars adımlarıyla dönüp biri diğerine gafil avlamaya çalışırken birdenbire bir kırmızı balık beliriyor havada. Bir mucize gibi beliriyor. Belli ki usta bir göz bağcının marifetiydi bu. Oyun alanının tam ortasında havada bir kırmızı balık yüzüyor. Üstelik suyun içindeymiş, izlenimi uyandıran bir kayganlıkla pul pul ışıyordu. Soluk kesen güzellikteki bu kırmızı balık bazen ikisinin arasına gelip bir anlığına dikkatlerini dağıtıyor, bazen başlarının çevresinde dolaşıyor, aslında onlara ve seyredenlere yaşama ilişkin başka şeyleri hatırlatmaya çalışıyor olmalıydı. Güçleri eşit figürlerin mücadelesi de uzun sürerdi. Oyun alanındaki hemen her şey tek tek eskimeye, gösteri alanı yoksullaşmaya başlarken birbirleriyle baş başa kalan iki figürün arasındaki sinsi takipte açık bir kovalamaca şeklini alıyor. Oyunun burasında Jamin ilk dövüş ustasının sözlerini anımsıyor. Düşmanını en az kendin kadar tanıyacak ve düşmanın seni en az kendisi kadar tanıdığını sanmasını sağlayacaksın. Hep bir adım önde olmalısın. Yalnızca hamlede değil, sezgide de. Arkadaki figür sırtı dönük olarak önde gidene eşip saklısından çıkardığı kısa kılıçla tam onun başını uçurmaya hazırlanıyordu ki öndekinin uzun ve zamansız giysisinin içinden çıkan bir yeni figür arkadakinin hamlesini savuşturuyor. Salondaki herkes bir anda soluğu kesilmişti. Önde giden arkasında olup bitene dönüp bakmamıştı bile. Yüzünde yoluna sorunsuz devam ettiğini sanan dalgın sayılabilecek bir ifade vardı. Bir yolda olmalıydılar. Bir an durup bir ses duymuş gibi çevreyi dinlemiş, sonra aniden kendi ekseninin etrafına dönüp arkadaki figürle yüz yüze gelmeye çalışmıştı. Çocuk masallarında ormanda ardından geldiğine inandığı hayaleti aniden dönüp ağlamaya çalışanları hatırlatıyordu bu hamle. Tam bu sırada bu kez de arkadaki figürün uzun ve zamansız giysisinin içinden çıkan bir diğer figür aralarına girerek öndekinin arkada kalanı görmesini engelliyor. Arkadaki figür kendi içinden çıkmışçasına karşısına bitiveren bu figürü görmüyor ama varlığını hissediyor gibi kuşkulu, kaygılı gözlerle bulunduğu yere bakıyor. Birdenbire dört figür olmuşlardı. Her biri ötekinin içinden çıkan ikinci figürü görebilirken kendi içinden çıkanı göremiyor. Toprağına leke düşmüş, rengi değişmiş, uzun ve zamansız giysileri içinde kendisini tek diğer iki kişi sanıyor. Kimse karşısında görünenin kaç kişi olduğunu bilmiyor. Anlatıcı çocuk bu sırada benliğin bir körlük çeşidi olduğundan, insanın kabuğu soyulunca ortaya çıkan gölgelerin bağ oyunlarından söz ediyor. Görünmez bağların sahiplerine ettikleri oyunlar tükenmezdi. Yaşam bağ oyunlarından oluşuyordu. Her şeyin birbirine bağlı olduğunu söyleyen bağ oyunlarından. Hayat bir bağlılık yeminiydi. Onun ve seyir alanının duvarlarına kaplayan meşaleler bu sözdeki ironiyi güçlendirmek istercesine birdenbire kahkaha atar gibi güçlü alevlerle parlıyorlar ve seyircinin üstüne doğru. Bu artık ateşin de oyuna katıldığını gösteriyor. Unutmayın, yerküre 5 unsurdan oluşur. Ateş, su, hava, toprak ve boşluk diye öğretilmişti hayat onlara. Ve şimdi bu oyun onlara bir gösteri yoluyla bunu hatırlatıyordu. İlk 4 unsur 5.sinin içinde öğrenilir diyerek anlatıcı çocuk sözlerini boşluğa bağladı. Yaşamın birçok sırrı öteki boşluktan gelir. Başlangıçta 2 kişilerken seyircilerin gözleri önünde birdenbire 4 kişi olmuş. Oyuncular aynı giysinin içinde, arkadakiler yüz yüze, öndekiler sırt sırta durarak bir süre katılmışçasına dona kaldıktan sonra seyircilerin bundan sonrasını izlemekte zorlandıkları bir hızla havada uçarak daireler çizen bedenleriyle birbirinin içinden geçişine tutuştukları cenk dansını sürdürüyorlar. Yer çekimi yasalarını adımlayan ikili cenk dansı, şimdi gök yasalarını adımlayan dörtlü cenge dönüşmüştü ama bu kez değişen hamle sıralarına göre taraflar hem diğeriyle hem de aynı giysinin zarfı içindeki kendilerinin ikinci figürleriyle dövüşüyor. Önceden bilinen benzer örneklerden yola çıkarak yaptıkları bu dansın sonu hakkında tahmin yürütmek zordu. Bedenin sınırlarını yeniden tanımlayan bu dans, seyirciye tanınan öngörme imkanlarını boşa çıkaran stratejik sürprizler içeriyordu. Saldırı, geri çekilme, atağa geçme, kesin dönüş, son darbe, hamlelerin sonunda kesin bir sonuca gitmek yerine siz, bütün gösteri alanını ele geçirmiş böyle bir oyunun galibin olamayacağını söylermiş gibi her şeyi yutup geleceği habersiz bırakmıştı. Zaman zaman sizin içine dolaştığı görülen kırmızı balığın varlığı, yaşamın bir yerlerde sürdürüldüğünü söyler gibi bir görünüp bir kayboluyordu. Oyun gün sönümüne haber veren, ışık azalmaları gibi vermediği, yanıtlar ve çoğalttığı sorularla yavaş yavaş koyulaşarak, insanlığın ortak kaderine ait duygular uyandırarak bitti. Sonsuzluğun ayartıcı yokluğunda her şey yeni başlıyordu sanki. Oyun sonrası alkışların seyreldiği sıra tam yerinden kalkacak gibi olduğunda birdenbire arka taraflarda öne doğru esen ölüm soğuğu bir ayas hissetti ensesinde Jamie'in. Bir soğuk hava tünelini yakalanmış gibiydi. Rüzgar olamazdı bu. Bir anda insanın kanına kadar işleyen bu küflü soğuk tabiatın soluğu olamazdı. Uğursuz bir işaret gibi ortaya çıkan ölüler, diyarının karanlık nebini taşıyan bu tekinsiz nefes, tepeden tırnağa bütün varlığını ürpertmişti. Onu iliklerine kadar üşüten bu soğuğun varlığı, alemlerin birbirine açılan kapısını aralayan bir hayaletin geçişini andırıyordu. Jamie'in salonun arka taraflarından da yuvarlak bir sözle tarif etmenin yetmeyeceği, bilinmeyen bir karanlıktan kopup gelen bu esintinin şu anda aynı salonda kendisiyle birlikte oyunu seyreden katile ait olduğunu hissetti. Aklı, yüreği, sezgisi değil, adeta vücuduyla bunu ona söyleyen. Uyuşur gibi karıncalanıyordu teni. Aradığı o katil bu salondaydı. Aynı havayı soluyor, aynı oyunu seyrediyor. Belki de şu an sinsi delici bakışlarla varlığından haberdar olduğu Jamie'ni alay eder gibi seyrediyordu. Jamie'nin vücudunda seyiren ilk korku ve ürperti dalgasının anlattıktan sonra olanca kararlıydı yerinden fırladı. Denetlemekte güçlük çektiği bir merakla çevredeki herkesin yüzüne gördüğü anda kimin katil olduğunu anlayacakmış gibi delici gözlerle bakmaya başladı. O sayıcılar arasında çabuk adımlarla ilerledikçe ölüm soğuğu da dışarıya galeriye açılan çıkış kapılarına doğru geriliyordu. Gösteri salonundan çıktı galeriye vardığında hızla binen çıkış kapılarına yöneldi Jamie'in. Salonu boşaltan kalabalık onlarca kapıya dağılıp bölündüğü için kendisine yol gösteren o karanlık soğuk da hafifleyip dağıldı. Hangi seyirci grubunun ardından gideceğini bilemedi. Olduğu yerde durup sakinleşmeye çalıştı. Galerinin basamaklarında öylece kala kalmış, harcadığı dikkatten iyice kısılmış başak bakışlarıyla etrafta ipucu yerine geçebilecek bir şey görmeye, kuşkulu bir hareket yakalamaya çalışıyordu. Aradığı katilin varlığını aynı mekanda hissettiği böylesi durumları daha önce de yaşamış ama hiç bu kadar korkmamıştı. Onu asıl korkutan neden korktuğunu anlamış olmalıydı. Sanki korkusu bunu anlayacak olmaktı. Oyun binasının dışındaki kalabalık arasında basamakları tedirgin hızlandırdı. Çabuk adımlarla inen biri kukulatasının başını çekip bir an durdu. Kendisini takip eder gibi ardından eser ölüm soğuğu esintisinden nihayet kurtulmuş olduğunu hükmetti. Vücudu eski ısısına döndü. Daha önce de birçok yerden birçok biçimde kaçmışlığı vardı ama hiç bu kadar korkmamıştı. Önceki korkularına benzemeyen yabancı bir korkuydu bu. anlamadan korkmuştu ve bu çok korkutucuydu. Onun ardından kovalayan bu esintide yıllar önce henüz bir çocukken yaşadığı ve yıllardır unuttuğu eski bir korkuyu hatırlatan ölümcül derecede şiddetli bir şeyin belirsiz anısı vardı. Eğer ertesi gün hatırlayabilirse bu korkusunu mutlaka sağlık yurdundakilerden birine anlatmalıydı. 18. ayrımın sonu, sayfa 202.